Ayın medya olaylarını konuştuğumuz J raporundan merhaba. Ben Emre Kızılkaya.
Ben Orhan Şener.
Bu ay ilk olarak Ali Babacan belgeseliyle oldukça konuşulan 140 Jurnoz'un kurucularından Engin Önder ile konuşuyoruz. Konuklarımız da var.
Ben sadece bir bağlam çizeceğim. Sonrasında Emre Kızılkaya'ya vereceğim sözü. Sonrasında da soru cevap alacağız. 140 Jurnoz tabii herhalde 8 yıl mı oldu? 2012 olması lazım.
Aynen.
8 yıldır bizim de ilgiyle, beğeniyle takip ettiğimiz, bir yandan habercilik, sizin herhalde yeni medya içerikleri ya da yeni medya haberciliği olarak tanımladığınız içerikleri biz de yoğun olarak tüketiyoruz. Ama son 2 senede herhalde bir kırılma yaşandı. Siz ondan biraz bahsedersiniz bize. Daha öncesinde yurttaş gazeteciliği şeklinde isimlendirilirken, ki bu ismi
Aynen.
de zaten siz kendinize koymadınız, daha çok size verilen bir isimdi.
Koyuldu,
Bunu da bir
aynen.
yere kadar kabul ettiniz. Son 2 senede ise biraz daha farklı bir çizgi olduğunu görüyoruz. Onun dışında kuruculardan birinin ayrılmasıyla sizin başında olduğunuz bir kadro ile devam ediyorsunuz. En son Babacan özelinde yaptığınız içerik ve herhalde bundan sonra da gelecek Doğu Perinçek içeriğiyle ilgili beğenenler oldu, eleştirenler oldu. Gazetecilik etik ve kaideleri ne kadar uyumlu olduğuna dair bazı tartışmalar oldu. Böyle bir çerçevemiz var. Ben burada lafı Emre Kızılkaya'ya bırakayım ve bundan sonrasında en azından şu kısımda sadece moderasyonla yetineceğim. Emre, buyurun.
Evet, çok teşekkürler. Yani aslında belki içeriye girmeden önce, tabii biraz önce Engin'e de söyledim yayından önce, bizim dün yaptığımız mesela bir anket vardı. O ankete gelen gazeteci arkadaşlardan çoğunluğu gazeteci olan, daha doğrusu medya çalışanı olan, çünkü televizyoncu olup işin daha eğlence sektörü tarafında olanlar da var. Kağıtta gazetecilik yapanlar da var bunlar arasında. Türkiye'de en çok takip ettiğiniz işte ve en güvendiğiniz medya kuruluşları gibi sorular vardı mesela. Orada birçok arkadaş 140 Jornos cevabını da vermişti. O yüzden bu izler kitle açısından bakıldığında belki içerikten önce içeriği nasıl olsa konuşacağız, gazetecilik vesaire. Ama belki merak eden çok insan olabilir. Mesela Ali Babacan videosu, belgeseli özelinde sizin tarafta bu içerik üretimi nasıl organize edildi? Mesela estetik olarak çok güzel bir iş çıkmış ortaya. O 140 Jornoz'un genel çizgisi böyle. Hep sahiden estetik olarak üst düzey işler çıkıyor. Peki mesela Ankara'ya gidip geldiniz. Ne gibi ekipmanlar kullanıyorsunuz? Dijitalde hangi araçları kullanıyorsunuz? Bu bizim izler kitlemize de sahiden bir anlamda üretici oldukları için faydalı olabilir bu bilgiler.
Şimdi hemen başlayayım. Teşekkür ederim öncelikle ağırladığınız için. 8,5 yıl oluyor 140 Jurnos'a başlayalı ve gazeteciliğin hani okulunu okuyarak bu alana girmedik. Alaylı girdik diyeyim. Daha doğrusu girdik de çok saçma bir laf. Sanki böyle bir yatırım yapıp girmişizcesine anlaşılıyor ama üniversitede okurken, üniversite öğrencisiyken çevresindeki olup bitenlere kayıtsız kalmayan arkadaş grubuyduk, öyle diyelim. Sonrasında 140 Jurnos bu noktalara geldi. Gazeteciliğin içerisindeki yeri de 8,5 yıldır tartışılır. Yani hangi forma bürünse 140 Jurnos hep eleştirilmiştir. 2015 yılında mesela Arge yaptığımızı söyleyerek Tinder'dan bir yayın yapmaya başlamıştık. Bir deney kapsamında. Acaba gazetecilikte böyle bilgiyi bir kaynaktan topluluğa değil de kişilere doğrudan birebir aktarmak bir yol olabilir mi? Bu bir metodoloji olarak benimsenebilir mi diye. Bir sürü şey denedik. Onun içinde WhatsApp kullanmayı da denedik. Snapchat kullanmayı da denedik. Bazıları bugüne kadar kullanımı devam etti. Ama 2012'de ilk başladığımızda dediğiniz gibi vatandaş haberciliği yapıyorduk. Çünkü bir geçmişimiz olmadığı için yorumumuzu da hiç katmak istemiyorduk ve sadece sokakta olan insanlara, derdini bir yerde, dava duruşma salonunda ya da sokakta anlatmaya çalışan insanlara, ki kamusal alan çok hareketliydi 2012-2016 arası özellikle, ve o dönem buna bir ayna tuttuk diyebilirim. Neden buradasınız diye soruyorduk. Başka hiçbir soru sormuyorduk insanlara ve onun kaydını yayınlıyorduk. Bu böyle başlayan bir haber iletme pratiği yıllar içerisinde, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki OHAL ilanından itibaren bizim o kamusal alanda vatandaş haberi içeriğini göremememizle başka sorular sormaya başladık kendimize. Ya başka ne yapabiliriz? Nasıl ifade edebiliriz insanların derdin tasasını? İşte videoya meyletmeye başladık o dönemde. 2017'nin başından beri böyle belgesel formu içeren, video art da içeren diyelim, farklı farklı bir sürü içerik üretildi. 150'den fazla böyle içerik var şu anda YouTube kanalımızda. Babacan çalışması ise böyle hani siyasetin kalbine, magmaya en çok yakınlaştığımız yer olabilir. Daha önce bir sürü siyasi çektik. Ama çok farklı profillerdi. Yani farklı kontekstlerde çekildi. Mesela işte Hasan Mezarcı, eski Refah Partisi milletvekili. Ama şu anda bambaşka bir iddia içerisinde. Onu gidip geçen yıl çektik. İşte o mesela en çok izlenen şey hala kanalda. Ya da Ekrem İmamoğlu'nun işte o Zafer Sarhoşluğu diyelim. 23 Haziran ve onun hemen çok öncesi sonrası çok kısa bir zaman dilimini ifade ediyordu. Bir hissiyatı ifade ediyordu aslında. Çünkü muhalefet ilk kez kazanmıştı. Onu ifade etmeye çalışmıyor. Müzikleri bile ona göre seçtiğimiz bir şeydi. Şimdi tabii bambaşka bir şey. Yani Babacan Erdoğan'ın çok ciddi bir rakibi. Yıllardır sessiz bir figür. Çok tanımıyoruz. İnternete bu işe başlamadan önce YouTube'a Ali Babacan yazdığımızda yani o kadar az içerik çıkıyorduk ki yani tanımak mümkün değil. O yüzden mesela Kaderin Üstünde Bir Kader diye bir serimiz var. Erdoğan'ın güç konsolidasyonunu anlatıyor 20-25 yıl içerisindeki. Ya orada çok basit yani. Erdoğan görüntüsü bulmak, Erdoğan'la ilgili analizler yapmak çok çok daha basit. Çok medya personası olduğu için. Ama Ali Babacan daha gizli, gizemli bir figürdü. Tanımıyorduk. Bizim de çok kısıtlı şeyimiz vardı. Ve biz yazdık. Hani parti kuracak sonuçta. Ali Babacan parti kuracak diye kıyamet kopuyor. Yazdık. Konuşabilir miyiz, edebilir miyiz? Onlar da tanışalım, bir konuşalım dediler. Nasıl yaklaşmak istiyorsunuz? Biz kafamızdakini anlattık ve anlaşamadık. Bayağı bir sürdü bu yani. Biz bunu yapmak istiyoruz dedik yani. Ama
neydi ilk silahı, olarak anlattığınız, anlaşamadığınız? Yani nasıl bir şeydi?
İlk olarak anlattığımız ya geçmişle ilgili şey doğru yani. Ali Babacan'ın Ruşen Çakır röportajında falan da söyledi bunu. Partiyi kurduğu gün. Orada tanıklık ettim. Orada hani mesela biraz ketum davranıyorsunuz böyle öz eleştiri meselesine gelince demişti. Evet doğru yani. Açıla açıla geldi bence Ali Babacan. Yani bizim tanıklık ettiğimiz son 6-7 ay içerisinde de ben bunu gözleme fırsatım oldu. O yüzden bu hani kamuoyu baskısı çok kıymetli. Yani gelen yorumlar, PR mı şeyi falan şu an Ali Babacan'a da etki ettiğini biliyorum. O yüzden çok kıymetli. Biz en başta bir plan çizdik. Dedik ki yani sonuç olarak biz Kaderin Üstünde Bir Kader'in devamı gibi düşünüyoruz bunu. İlk baştan beri şey o zaten ismi de Sakın Kader deme. Bunu Babacan koymadı. Bu bizim 140 Cunos'un evreni içerisinde güç konsolidasyonunu biraz karikatürize ediyoruz. Ancak o şekilde barışabiliyoruz bu durumda ve onu ancak öyle konuşur hale gelebiliyoruz. Bizim nesille ilgili bir şey olabilir. Çünkü ben başka bir lider görmedim hayatımda. 28 yaşındayım. Sadece Erdoğan ve Erdoğan'ın takımını gördüm. Başka da bir metodoloji, başka bir üslup yönetimde görmedim. Buradaki belki birçok arkadaşım gibi şu an izleyenlerden. O yüzden hani tanımak gerekiyordu. O evrenin içerisine oturtmak gerekiyordu Babacan'ı. Yani Kaderin Üstünde Bir Kader diye anlattığımız o güç konsolidasyonu hikayesinde Babacan nereye denk düşüyor? Babacan bence sakın kader deme diyen kısma denk düşüyordu. Son gün koyduk bu isimde. Yani bütün bu süreci takip etmemizden 6-7 aylık hasbihalimizden diyelim ve sorduğumuz sorulara gelen cevaplardan ve kamera kapalıyken de tanıklık ettiğimiz Ali Babacan'dan total bir şey alarak sakın kader deme dedik. Rasyonel birisi, o kader anlatısının içerisine çok kendisini sokmayan birisi. Yani daha ekonomik realiteler üzerinden, iktisat üzerinden toplumu okuyan ve hakları, özgürlükleri hepsini bunun üzerinden okuyan bir insan. O yüzden isim ve konsept genel olarak uydu yani. Sakin bir insan. Yani biz şimdi gittik, hiç elimizde bir şey yok. Tanıyoruz önce yani. Zaman geçiriyoruz. Ki röportajlarımızı genelde öyle yaparız. Yani çok uzun vakit geçiririz. Mesela 72 saat burada kayıt yapılmış. Bakın kameranın açık olduğu ve bilinçli kayıt 72 saat. Ama video 31 dakika 15 saniye. Yani o kadar çok görüntü vardı ki hayatının birçok alanına dair. Bizim için de çok büyük bir görev oldu yani. Onu sadece izlemek bile görüntüleri. Yani ne çekmişiz bir oturup şöyle izleyelim dediğimizde bayağı kıyamet kopuyor yani. Herkes bir yere gelecek de izleyecek de bir hafta sadece izlemesi sürüyor. Sonra not alıyorsun vesaire. Yani bizim de boyumuzu aşan bir projeye dönüştü. En uzun süre çekim yaptığımız en kapsamlı anlama süreciydi diyebiliriz.
Bunu lojistik olarak biraz daha açar mısın? Mesela buradan kaç kişi gittiniz Ankara'da, ne kadar çekim yaptınız, sonra ne kadar değerlendirdiniz, oturdunuz, nasıl yaptınız? Bir de tabii salgın da yeni yeni başlıyordu, onu da belki söyleyeyim. Evet. Şubat'ta başladı.
Yani son anda, yani salgının ilk vakasının çıktığı gün itibariyle zaten çekim bitti ve parti de o gün kuruldu zaten. O günden beri de evde karantinadayız, yani böyle bir senaryo var işin içinde. Şubat'ın ortasında ilk kez gittik Ankara'ya çekim için. Orada bu işte Ottu Eymir Gölü çocuğuyla bisiklet sürmeleri falan rutiniymiş, onları çektik. O aileyi falan biraz tanımaya çalıştık, yani bir babacan profilini anlamaya çalıştık. O 3-4 gün sürdü, sonra bir gelindi, sonra 5 kişi tekrar gidildi ve bu gidiş 10-11 gün kadar sürdü. Dolayısıyla 2 hafta neredeyse çekim var. Yani Ankara'da bulunduk. Hepimiz İstanbulluyuz. Hani Ankara'ya gittik. Orada bir vakit geçirildi. Elimizde kişi... sinema kameraları vardı.
Ha, senle beraber sinema kamera, yani kameraman arkadaşlar vardı. Başka
iki
ne gibi bir ekip oluyor?
Hı-hı. İki kamera gittik. İki editör gittik. Bir de hani line producer diyebileceğimiz yapım ekibi. Ya. Total bu şekilde gittik. 5 kişi. Ya 5 kişi bile fazla oluyor açıkçası, yani böyle intimate bir odaya giriyoruz mesela, logo toplantısı oluyor. Odada zaten 15 kişi var, 5 kişi de biz giriyoruz yani.
Logo toplantısının başı çok güzeldi ya, o enseden yukarıya doğru çıkıyor, çok güzel bir sekans olmuş orası.
Biraz sahada şimdi, o kurgunun bir kısmı da sahada yapılır oldu yani önceden çekerken. Bu da gelişiyor, bizim de görsel ile olan ilişkimiz izledikçe, yaptıkça, denedikçe, yanıldıkça gelişiyor. O yüzden yeni şeyler deneniyor yani. Estetik anlamda zaten keyif aldık. Araçlar, ya sinema kamerası işin rengini biraz değiştiriyor, onu söylemem lazım. Yani Ali Babacan'ın internette görüntüsünü bulamadığımız bir yerde gidip sinema kamerasıyla çocuğuyla bisiklet binmesini çekince, bu yani hayırdır abi, yani çok estetik bir görüntü yani. Anlatabiliyor muyum? Bu biraz çatışma yaratan bir şey bence ve üzerine de konuşulası bir şey. Bu başlayan tartışmayı sevdiğimi itiraf etmem lazım. Çünkü bir şeyi estetize etmekle ilgili bizim bir ister istemez yönelimimiz oluyor. Onu söyleyebilirim.
Yani bir orada şey... bir şey de oluyor aslında. Zıtlık da olmuş. Mesela eski Babacan arşiv birkaç görüntü bulmuşsunuz. İşte devlet adamlarıyla buluşmalar gibi görüntüler. Hani aynen. O aslında sizin sinematik tonunuza da bir kontrast oluşturmuş orada aldığınız şey.
O görüntülerde bile bir hareket var yani. Çünkü adam diyor ki mesela, hani ben onurlu bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nı yaptım diyor. Şimdi onurlu bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı ne demek? Yani dünyanın bütün liderleriyle ülkenin en büyük meseleleri, bölgenin en büyük meseleleri üzerine konuşabilmektir yani. Ve o bir ayrıcalıktır. Bir dönem hakikaten Türk Dışişleri yaşamış bunu. Onun görüntülerini işte aradık ettik. Arşiv taraması bayağı oldu yani.
Orada kendisi... Babacan ekibi yardımcı oldu mu, yoksa hani size şu görüntüleri verelim vesaire dediler mi, yoksa siz girip...
Ya hiç onlardan görüntü alamadık ama Anadolu Ajansı'nın Babacan ile ilgili bütün çektiği işte haberlerin, görüntülerin deşifresi falan vardı. Böyle bir şey, medya takip merkezi tutuyor ya hani, ismin, soyismin geçince bir belge geliyor. Onlardan vardı bir sürü. Onlar biraz bizim için bir dizin işlevi gördü diyebiliriz. Yani Türkiye ne zaman Ermenistan'la sınırları açmayı düşünmüş ya, Ali Babacan ne gün gitmiş de bilmem ne yapmış dediğimizde oradaki belgedeki tarih bize kapılar açtı. Çünkü o günün ana haber bültenini bulmamız gerekiyor. O günün TV akışını bulmamız gerekiyor. Hani böyle ipuçlarından bir diğer ipucuna zıplaya zıplaya bilgileri toplamaya çalıştık.
Peki şeyde orayı geçmeden sinema kamerası dedin ya, hangi kameralar, marka, model, bir şey söyleyebilir
misin? Canon C200 kullandık. Bir sürü lens kiraladık bunun için. Yani özendik bu işe diyebiliriz. Çünkü yani ilk kez bu kadar magmaya yaklaştığımız bir şey vardı. İyi görünmesini istedik açıkçası. Yani
şeyde ses güzel... konusunda nasıl yaptınız?
Seste de Ali Babacan'da çoğunlukla gezdiğimiz mekanlarda hep bir yaka takılıydı. Ama iki tane sinema kamerasının üzerinde de shotgunlar vardı. Bu şekilde aşağı yukarı iyi bir şey yakaladık. En sonunda da ses mühendisine gitti. Hani ses miksajı profesyonel yapıldı. Topladık yani hı-hı. o anlamda. Ama ses hı-hı. çok önemli ya. O empatiyi hı-hı. kurmanızı sağlayan bir şey sonuçta. Onu özellikle şey yaptık yani.
Bundan peki sonra Ankara, da... Ankara çekimleri sırasında sizi çok zorlayan, en çok zorlayan ne oldu?
En çok zorlayan ne oldu?
Zorlayan bir şey oldu mu ya da? Olmamıştı.
Şöyle bir siyasi parti kuruluyor. Ve büyük bir gizlilik var. Hiçbir şeyin sızmaması gerekiyor yani. Orada bir koşuşturmaca vardı. O biraz gergin bir koşuşturmacaydı. O hı-hı. denklemin içerisinde kalmaya çalışmak özel bir, ekskluzif bir belgesel çekiyorduk yani.
Özellikle mesela genel
hayatın her anına izin vardı yani. Genel merkezi merkez... göstermedik mesela. Yani
mesela evet, o dikkatimi çekti. Yani. İçeriği göstermişsiniz ama o dışarıda neresi olduğu daha bilinmiyordu siz aslında içerideyken. Değil mi? Evet,
biz onu çektiğimizde daha başvuru yapılmamıştı, parti dilekçesi oluşmamıştı. Hani orada benim de çok yeni gördüğüm bir o siyaseten hani kimse duymadan biz bunu yapalım şeyi var ya, o denklem hı hı. çok yeni olduğumuz bir şey tabii ki de. Biz böyle pataküte her yerde çekiyoruz röportaj yaparken falan. Herkes fark eder ve bu bilinir yani. O kısmı yeniydi diyebiliriz çalışma biçimimiz açısından.
Ya 72 saat sonuçta orada çektiniz, geldiniz İstanbul'a, sonra kurgu için oturdunuz herhalde.
Ya 72 saat görüntü var.
Yani 72 saat görüntü.
12-13 gün içerisinde çekilmiş hı-hı. 72 saat. Bir röportajlar var, işte birebirler var. Şey kısmı çok zorlayıcı oldu. Yani biz bir geniş bir kopyaya düşürdük. Mesela kurguyu yaptıktan sonra bu 4. versiyonun 7. ara kopyası. Her versiyonda iş kısaldı. Çünkü 45-50 dakikalarla başladık ama çok uzun yani. Bir sürü şeye de cevap veriyor. Şimdi bu da bizim çatışmamız yani. Estetik bir şey olsun, seyir değeri devam etsin. Düşüncesiyle bir kurgu yapıyoruz. Yani seyir değeri bizim için çok önemli. Hani bu son girdiğimiz yolda etkili kılan, işlediğimiz içeriğin ne olduğunu, nasıl işlediğimizi insanlara konuşturan şey biraz o seyir değeri ya. Ona önem veriyoruz. Hı-hı. Ve onun için 45'te 50'den işte 30 dakikaya inene kadar göbeğimiz çatladı diyebilirim. Yani bir fokus grup kurduk. Bu da bir yeni bir şey. Fokus grupta birbirinden farklı bir sürü karakter. Yani o görsel, hani bir antropolojik bir okuma yapabilecek insan da vardı. Ne bileyim işte çok farklı siyasi görüşlerden insanlar da vardı. Öğrenciler de vardı. Daha önce bir şekilde yolumuzun kesiştiği. Yorumlarını aldık hepsinin. Skype, işte şey, Zoom görüşmeleri yaptık izledikten sonra. Notlarını aldık. İyi oldu yani. Bu fokus grupla bir şey yapmak, sinema kamerası. Yani bizim için herhangi bir konuyu işlerken çok yeni kapılar açtı kafamızda diyebilirim. Kullanacağız bundan sonra da.
Uzunluk konusuna peki bir yandan hani YouTube'da zaten çok uzun zamandır, senelerdir bir deneyiminiz var. Orada tam ne kadar uzunluk daha iyi gider, belki buna göre de karar veriyor olabilirsiniz. Ama fokus grubun da belki bu konuda bir katkısı olmuş olabilir. O yarım saate neye göre karar verdiniz mesela? Niye 15 dakika değil veya 1 saat değil?
Ya 15 dakikada çok yani anlaşılmıyordu ve hak ettiği bir şeyi görmüyordu yani. Coverage'ı görmüyordu diyelim. Hı hı. Eksik kalıyordu birçok şey. Bir de parti kuruyor yani. Şimdi bir geçmişi var. Bir Erdoğan'lı yıllardaki Babacan karakteri var. Oradaki hı. artı başarılar var. Bir şey böyle geçirdikleri badireler var. Ki bizim de dışarıdan tanıklık ettiğimiz hepsine. Hı hı. O perspektif var. Sonra bir noktada aralar bozuluyor. Hayata bakış farklılıkları yüzeye çıkıyor. Ve o noktada bir ayrışma başlıyor. O ayrışma işte aile içinde çözdük vesaire denilen aslında... bizim algılamakta zorlandığımız ama muhafazakar siyasetin içerisinde acayip geçerli bir söz olan, yani herkesin evet aile içinde çözmek diye anladığı bir şey yaşamışlar. O kısımdaki öz eleştiri de ketum olduğunu ben de düşünüyorum hala. Ama yani bu soruların hepsi soruluyor. Yani Cüneyt Özdemir'de de vesaire de diğer sorulara da bakabilirsiniz. O alana girildiğinde hala bir şey var. mesafeli olma hali var. Bana sorarsanız benim kendi gözlemim o son 6-7 ayda acayip açıldı. Yani biz ilk konuştuğumuzda anlaşamamamızın sebeplerinden bir tanesi. Ya biz kendimiz çekeceğiz, hiç de size sormayacağız. Yani bu bir PR işi değil. Biz para almadık bunun için. Alsak bayağı para alırdık herhalde. Yani ama o zaman da 140'ta yayınlamazdık. Onu da söyleyeyim yani. Böyle bu, en azından siyasi konular, bunu çok net söylemek gerekiyor. Hiçbir siyasi konuda reklam olduğunu söylemeden yayına alacak kadar ucuz değil bizim emeğimiz. 8,5 yıldır bunu yapıyoruz. Yani bu ortamlara da girip çıkıyoruz, gelip ifade etmek zorundayız. İnsanlar da güvenmeli ki biz yayın yapabilelim. Yani o anketlerde güveniyoruz diyen insanların o tiki atması o kadar kıymetli ki. Hiç kolay değil. Yani bunu yapacağımıza başka şeyler yaparız. Onu söyleyeyim yani. O parayı başka bir şekilde, eğer illa kazanmamız gerekiyorsa gider başka. Reklam filmi falan çekiyoruz zaten. Yani bir sürü markayla çalışıyoruz. Bizim gelir modelimiz Türkiye'nin en büyük markalarına reklam filmi çekmek üzerine gidiyor. Hani böyle hikaye soslu. O da reklam dünyasında da bir şey oluşturdu. Hani ajansların iş yapış biçimini de değiştirdi. Hani medya içerisinde YouTube'da yapılan yayınla bir şey yakalandı. Medya ortamı için, video hazırlayan herkes için bir böyle guidebook'a dönüşen bazı şeyler var. Alt yazı bunlardan bir tanesidir. Kurgu biçimi, müzik kullanımı bunlardan bir tanesidir. O alanda etkilediği gibi reklam dünyasında da etkiledi. Oradan paramızı kazanıyoruz. Bunu da çok net söyleyeyim. Bunu bir yeni medya inşa edilirken, çünkü ilk kez bizim o 2012'de başladığımız günlerde biz medyaya karşıtız falan diyorduk. Yani çok böyle, ben 20 yaşındaydım buna başladığımızda ve çok daha sivri görüşlerim vardı. O zaman hani medyadan nefret ediyorduk, öyle söyleyeyim yani. Siz nasıl güvenirsiniz bunlara, nasıl oradan bilginizi alırsınız noktasındaydık. Ve anlamadı insanlar yani, niye bu kadar sinirlisiniz ki yani, onlar işini yapacaklar falan filan diyordu. Sonra Gezi olduğunda bu daha büyük bir fark edişe dönüştü tabii ki de. Kentli insanlar arasında diyebilirim. Ama günün sonunda NTV binasının önünde hadi haber yapın diye eylem yapan Haziran 2013'te bir sürü de beyaz yakalı insan vardı. Ya bu kademe kademe herkesin o gönül dünyasında bu yıkım yarattı ve başka şeyler aramaya başladılar. Başka şeylere inanmaya ve güvenmeye başladılar. O esnada işte 2020'ye geldik. O biraz el değiştirme tamamlanıyor gibi yani. Ana akım medya, TV'lerin, gazetelerin hüküm sürdüğü o yüzdesel durum da değişiyor. Etki olarak da değişiyor. Ana akım siyasetin yeni medya merkezli olarak konuşulmaya başlaması da çok kıymetli bir şey oldu. Ve geldik yani, o eleştirdiğimiz şeyin yerine geliyoruz şimdi yani. Hani bir camia olarak diyeyim yani. Bu yeni medya iş yapan insanlar, o dönem eleştiri olmuş alternatif yapan insanlar olarak şu an o ana akım noktasına geliniyor. Burada bizim de muhasebe vermemiz gerekiyor. Bunun farkındayız. Nasıl peki, para kazandığımızı herkesin bilmesi gerekiyor.
Ve iş modeline belki biraz daha gireriz biraz sonra. Öncesinde hani 2000'lerin başında işte daha 20 yaşındaydık. Çok medyaya karşı bir tutumumuz vardı dedin. Orada gazeteciliğe bakışınız değişti mi bu süreçte? Yani 20 yıl içerisinde. Değiştiyse nasıl değişti?
Tabii ki değişti. Tabii ki değişti. Yani 20 yılda değil bu arada ya. Ne yaptın?
2012'de dedin ha, pardon, ben 2002'de
böyle tecrübeli gazeteci Engin Önder falan. 28 yaşındayım yani, 28 yıldır da
anladım, 8 yıl.
8 yıldır bir şekilde bu konuşmanın içerisindeyiz ama her gün bu konuşmanın içerisindeyiz.
Zaten çok Gezi'nin iyi. Hemen bir yıl öncesine rastlıyor yani.
Evet.
Çok.
Onun haricinde benim hani farklı tecrübelerim de oldu. Gazeteciliğin farklı birimleriyle ilgili fotoğraf satışı yurt dışına yaptık bir dönem, onları yönettim. Yani IŞİD'in ilk fotoğraflarının Time'a ve işte Avrupalı ajanslara, fotoğraf ajanslarına servis edilmesi işini yaptım. Çok büyük orada ödüller de aldık World Press Photo'dan.
World Press Photo olarak.
Hem bir orada o günkü ekibimizle yaptığımız bir belgesel vardı. Onunla ödül aldık, multimedya alanında birincilik. Ondan sonra yine o dönem çalıştığımız korsan gazeteciler vardı. Görevini kendi çalıştığı kurumunda yapan ama işleri yayınlanmayan ve bundan tatminsizlik duyan, dolayısıyla korsan olarak alternatif mecralara çalışan birçok arkadaşla çalıştık. Orada hani bu çabanın içerisinde yer aldık. Zaman içerisinde bizim karşı durduğumuz şeyin gazetecilik değil, kurumsallaşmış, katılaşmış ve çok iktisat çevresinde şekillenmiş patron medyası olduğunu idrak ettiğimizi söyleyebilirim. Yoksa gazeteciliğin özünde kafa tuttuğumuz bir şey yok yani. Hiçbir zaman da yoktu. Sadece daha bunun çok icra ediliş biçimi gibi. Sahiplik yapısı çok rahatsız ediciydi ve bunun üzerinden tanımlanmış bütün roller çok rahatsız ediciydi. Bize hiç yakın gelmiyordu, onu söyleyebilirim. Yani vatandaş haberciliğin işte günleri başladığında biz gidiyoruz, diyoruz ki yani üniversitelerdeki bölümler bunu alır yürür yani. Biz bunu sunarız. Zaten bizim işimiz değil bu yani. Biz bir yaratıcı fikir koymuş olalım, bir metodoloji koymuş olalım. Biz sonra başka işler yapalım ki. Hala da başka işler yaptık. Yani gastronomi alanıyla da ilgilendik. Ben meyhanede işlettim. Yani birçok alanda biz iş yaptık. Yani böyle bir tamamıyla buna biz gazeteciydik. Okulunu okuduk, sadece bu işi biliriz, ederiz değil. Böyle bir yaratıcı kesimden geliyoruz, onu söyleyebilirim. Ve o yüzden sorun çözme odaklı. Yani gazetecilikte gördüğümüz bir sorunu kendimiz için çözmek üzerinden bir eylemlilik halimiz oldu yıllarca. Ve bu öğrenilerle dolu bir süreçtir. Her bir toplumsal olay. 2012'den 2020'nin neler yaşadığımızı bir hatırlayın. Bütün Türkiye'nin büyük dönüşümü, kazanımların yok edilmesi ve bizim o bütün gayri safi milli hasılarda falan da 20 yıl öncesine dönüyor olmamız. Yani başladığımız yere geri döndük. Özeti bu. Bunu yaşarken de yayıncıydık yani. 8 yıldır yayıncılık sorumluluğu yani. Rahatsız olarak yatağından kalkıp bir şey olduğunda araştırmak, birilerini aramak. Bu çok ciddi bir içgüdü. Hala da çok geçerli. Bunu da çok seviyoruz ve saygı duyuyoruz. Bu merakın bir takım etik kurallardan çerçevelenmesi kadar da doğal bir şey yok. Yoksa herkes bunu yapmak ister ve kaos olur. Bir kuralı kaidesi olması kadar da doğal bir şey yok. Biz sadece olaya farklı bir yerden girdik. Yani tarihsel akışı da öyle oldu. Merakımız da çok farklı bir kısmı oldu. Mesela bu çalışmanın içerisinde şunu söyleyebilirsiniz. Doğrudan Erdoğan isminin geçmemesi gibi bir durum var. Bu Deva Partisi'nin şu an mesela Mustafa Yeneroğlu'nun dünkü şeyini de izledim Halk TV'de falan. Ya Özlem Gürses diyor ki yani kimi kastediyorsunuz? Bir kişi diyorsunuz. Kim o? İsmini söyleyin. Yok, söylemiyor yani. Şimdi söylemiyor evet. Ya. Hepimiz anlıyoruz. Okey. Ama söylemiyor. Mesela şimdi bu bizi rahatsız etmiyor. Bu aksine bu bizim için bir görsel doku yaratıyor. Bir işitsel bir doku yaratıyor. Çünkü hepiniz aşağıda yorumlarda konuşuyorsunuz bunu. Yani konuşma başlatan bir şey olmak şu an bence 140'ın yapabileceği en iyi yer. Topluma tartışmalar açalım. Yani evet, hadi biraz eski AK Parti teknokratı yeni siyasi liderini konuşalım. Olacak mı sizce diyelim ve bu konuşulsun. Sonra Doğu Perinçek, yani onunla ilgili de düzgün bir şey yok ama onun da ne olduğunu burada hani bir fırsat olarak görüp söyleyeyim. Babacan'ı yaparken bunun çıktığında tek başına durduk yere Babacan yaparsak anlaşılmayacağını, iletişimin doğru olmayacağını ve içeriğin önüne geçen başka bir konuşma olacağını düşündüğümüz için bunu dengelemek için açıkçası 180 derece her alanda, hayatın her alanında ve her düşüncede ve her nefes alışta 180 derece farklı olan iki farklı karakteri işlemek istedik. Ki bu sadece iki karakterden ibaret bir şey de değil. Bu anlatılar, şimdi başka telefonlar geliyor tabii bunları izleyen siyasi liderlerden, yani eski ya da eski siyasi liderlerden. Ve onlarla da konuşuyoruz. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bir format, bir hard talk, özel bir şey geliştirebilir miyiz? Bunları da konuşuyoruz. Yani bir biyografi daha zor olur. Doğu Perinçek de tam böyle biyografi gibi değil yani. Aslında Türkiye'nin 50 yılının muhasebesi olacak o. Hani sol ile başlayıp Erdoğan'a, işte Ergenekonlara, Balyozlara bağlanan çok çok uzun bir süreç. Ve bir tanığı var. Doğu Perinçek 78 yaşında yani. Bence çekmemiz lazım. Yani ne zaman yayınlayacağımız sorusundan tamamen bağımsız olmakla birlikte bunun kayda alınmasının kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir yol var ama 140 Cinos kendi yine lifestyle yayınına da devam ediyor. Şimdi mesela yarın akşam yeni iki bölüm çıkacak. Tamamen Türkiye siyasi kontekstini başka bir şekilde yorumlayan Almanya ve Hamburg üzerinden iki iş var. Ama dediğim gibi zaman zaman da bu doğru fırsatları bulduğumuzda siyasilerle de çekim yapacağız. Farklı şekillerde, farklı perspektiflerde. Biz anlamaya çalışacağız bu insanları.
Peki yine iş modelinde, sizin iş modelinizde bu bilgiye dayalı içerikler, yani reklam amaçlı olmayanlar işte siyasi içerikler örneğin. İş modelinize tam nereye oturuyor? Şimdi siz buradan sonuçta Babacan'dan da para almadınız. Dolayısıyla
bayağı
herhalde
da para harcadık. Çok para.
Bayağı
harcadık
da para yani. Çok büyük paradır eminim. Çünkü niye yani bunu 5 kişi o kadar uzun süre. 1,5 milyon izlendi değil mi? En son kaçtı? 2 milyon izlendi. Mesela YouTube'dan gelen gelir bunu karşılıyor mu? Yoksa sıfır zararda mısınız?
YouTube'dan ya. Buradan bakın mesela şimdi size bunu atabilirim şuradaki chat şeyinden. YouTube'dan kazandığımız para 0 TL. Çünkü müzik var.
Bayağı bir zarardasınız. Ha.
Yani ama işimiz bu diye bakıyoruz. Zarar ya da kar değil de yani bunu yapmayacaksak neyi yapacağız?
Peki yani bu tarafı, işin bu tarafına bir kamu yararı için yapıyoruz biz bunu diye mi bakıyorsunuz? Yoksa
kesinlikle. Yani gelir şöyle düşünün. Öyle mi? Ha. TRT eğer işlevini yerine getirseydi bir kamu yayıncısı olarak her sese mikrofon uzatma işlevini yerine getirseydi belki bugünkü kaygılarımız daha farklı olurdu. O yüzden biraz bir kamu yayıncısı gibi unpopular olabilmeyi göze almak noktasında bir şeyimiz var, duruşumuz var. Yani bu öbür türlüsü çok daha tehlikeli. Sadece popüler içeriği alırsak yayına, sevilelim, herkes bizi sevsin. Kitlemiz belli çünkü aşağı yukarı şu an bir genç bir nüfus var Üsküdar'ı takip eden. Yaş aralığı 18-34. Aşağı yukarı aynı belaları yaşadığımız Türkiye'nin son 10-20 yılı içerisinde. Kader arkadaşlarımız diyelim. Biz bu insanlara unpopular bir şey veriyoruz. Doğu Perinçek'le bizim kitlemizin hiç uyuşmadığı çok aşikar. Ama buna bir mikrofon tutmak için de bir geçerli gerekçe bulabiliyoruz yine de yani. Ben o Türk Solu diye başlayan milli demokratik devrimlerle başlayan sürecin nasıl Erdoğan'la sona erdiğini çok merak ediyorum. Yani her bir aşamasını. Ve bunu çok berraklıkla anlatabilen bir yer olalım çok isterim. Okumalar yapıyoruz, kitaplarını aldık, araştırmalar yapıyoruz. Yani Doğu Perinçek üzerine herhalde kimse bu kadar, özellikle tez yazmıyorsan çalışmamıştır yani. Ama anlamaya çalışıyoruz. Bu kesinlikle popüler olmayan bir durum. Kesinlikle. Peki, yani yakın tarih yazıcı bu. Aşağısı linç dolu.
Peki ha, onu da biraz açar mısın? Mesela YouTube'da
deli gibi para harcayıp unpopular bir şey yapıyorsunuz. Şimdi burada bir tuhaf bir durum var. Yani onu kabul edelim. markalara reklam çekip kazandığımız parayla unpopular ve kitlemizin unfollow ediyoruz sizi linç ettiği falan bir noktada işi
ama yok çok beğenen var, çok beğenen de oldu. Bir yandan hani sorgulayanlar işi gazetecilik tarafından sorgulayıp beğenenler de estetik olarak çok var. Ama belki hani unfollow edenler de içinde küçük bir kesimdir diye tahmin ediyorum. Ben çoğunluk olacağını falan zannetmiyorum
çok küçük
ama.
Canım, evet. Yani çok ağırlıklı olarak abone sayısı bayağı arttı bu şeylerde ki bu abone sayısı artsın diye de yapılan bir iş değil. Gerçekten o sayıları falan aştık yani. Para da gelmiyor videolardan. Kaç izlenirse izlensin yani. Etkili olması önemli şu dakikadan sonra. Hani öyle bir kitledik gibi sistemi. YouTube'da çok izlendiğinde yani popülerlik üzerinden kurmuyoruz işi. YouTube'da çok izlendiğinde çok para kazanıyorlar. Matematiği yok. Bu adamlardan para da almamışlar. O zaman başka bir dertleri var. Ben o noktayı aslında konuşmayı çok arzu ederdim. Bu PR kısmı bence kurduğumuz mesajın önüne geçti. O noktada üzgünüm. Ama çok farklı siyasi iletişimde, haber iletişiminde ve Ankara'yı anlamak adına farklı bir şey ortaya çıktığını düşünüyorum her şeye rağmen.
Yani aslında siz Ali Babacan'a o şeyi vermişsiniz, hani öz eleştiri yapmasına imkan sağlayacak bir iki soru sormuşsunuz. O kahve gibi bir yerde oturduğunuz ortamda da öyle bir soru vardı hatırlıyorum mesela. O yine onlarda
bire çok
birebirde de var. Çok girmemiş ama hani o öyle senin de dediğin gibi o öz eleştiriyi yapmamış. Belki orada daha çok eleştiri şu açıdan gelmiş olabilir. Mesela geçmiş politikalardaki rolünü Ali Babacan'ın kendisi sonuçta hani ekonominin zaten başındaydı. Mesela orada ithalat konusunu eleştiriyordu bir yerde yanlış hatırlamıyorsam. İthalata bağımlı ekonomi. Sonra işte bu betona gömülmesi, bütün paraların o dönemde sıcak para gelirken kendisinin anlattığı o 2008 sonrası dönem, 2009 sonrası dönem. Orada belki hani daha böyle naratif bir şekilde ya bu adam da bu işin sorumlusuydu dememeniz belki bir eleştiri noktası olabilir.
Ya Ali Babacan onu öyle anlatmıyor. Yani çok net bir şekilde bu böyle olmadı diyor. Şimdi oraya da bir bakmak gerekiyor. Çünkü ısrarla bunu söyledi. Bakın bizim sorularımız bizim formumuzun içerisinde duyulmuyor. Sadece bir tanesini burada duyurduk. Çünkü hani çok alakasız bir yerden başlıyordu cümleye. Hani bir değişim isteği görüyor musunuz toplumda? Duyuyorsunuz sadece ama sorulan sorular arasında Mesela Ali Babacan diyor ki yıl 2015, hatta 2018 olduğunda diyor. Şimdi ben diyorum ki Ali Bey bir saniye. 2015'ten 2018'e bu kadar kolay atlayamazsınız. Arada darbe girişimleri var, referandumlar var. Nasıl atlıyorsunuz evet. yani? Şimdi bunu duymadığınız için orada bizim pozisyonumuzu tam anlamanız ancak çıkan kurgudaki duyduğunuz cümle kadar oluyor. Bu da bir çatışma alanı yaratıyor. Bir de zaten sinematik kamerayla çekiliyor. Yani bir bu PR algısını pekiştiren şeyin ilk başta ben görsel alandan geliyorum. O görsel karakteristiğin reklam gibi olması durumu var. O alan derinliğinin, anlatabiliyor muyum? Renk color grading'in, yani normal bir siyasiyi böyle izlemiyorsunuz. Eğer biz bunu vlog kamerasıyla çekseydik, vallahi kimse buna PR mi demez. Bakın aynı içerikten bahsediyorum. Ben bu kadar iddialı söylüyorum.
Evet, evet, çok ilginç bir şey. Yani aslında orada formun kendisi mesajı da etkiliyor işte. Medium mesajdır hikayesi. Peki kesinlikle orada senin şahsen etkilendiğin, mesela görsel yönetim açısından etkilendiğin bir yerler, bir şeyler var mı? Yani genç arkadaşların takip edebileceği, kendilerini geliştirmeleri açısından. Başka YouTube kanalları olabilir veya işte klasik bir yönetmen olabilir.
Ya aslında belki burada katılan herkese Berkant'la, Kürşat'la birlikte de bir cevap verebiliriz. Birisi yönetmenimiz, biri görüntü yönetmenimiz. Ya çok fazla video klip izliyoruz. Sanatçıların kliplerini izliyoruz. Bütün Netflix'i tüketiyoruz. Yani genel olarak görsel algının mainstream'de şekillendiği her şeye bakıyoruz. Bir de istisnai yeni çıkan bu görsel alanda yatırımlar yapan grupları izliyoruz, inceliyoruz. Bir liste muhakkak bundan sonra paylaşmak isterim eğer herkesin bilgisi sizde varsa ki bir formla giriliyor diye. Gördüm.
Çok iyi olur. Tabii tabii.
Bir güzel hani daha detaylıca bir şey atmak isterim burada sınırlı zamanımız varken şey yapmayayım ama ya o form çok fazla mesajı etkiliyor. Burada da özellikle gördük ama o vlog kamerasına da geçmek istemiyoruz ya. Bu Türk siyasetini şu anda değişen, dönüşen siyaseti bu şekliyle dokümante etmek istediğimiz bir şey. Yani kaynağımızı buna harcamanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Zaman geçirmenin. Yani böyle bir saat Zoom'dan röportaj yapıp algılamaya çalışmak değil, evrenine girmek. Şimdi mesela Doğu Perinçek çalışmasında da bir çok kısa şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Babacan'daki tecrübe de oraya bir miktar devriliyor. Orada daha fazla şehir gezdik yani. 5-6 şehirde çekimler var.
Oradaki çekimler bitti mi?
Bitmedi henüz. Araya korona girdi.
Ha.
Birebirlerimiz var Doğu Perinçek'le. 2-3 tane. Onun haricinde başka bir şey kalmadı ama yani.
Ha.
Sağda çekim çok önemli. Çok sağ çekim yani Anadolu'da çekimler oldu bayağı. Onlar bitti. Çünkü bir kendisi bir tura çıkmıştı böyle üretim kurultayları falan diye. Ve yani ülkenin dertlerini duyuyorsunuz aslında çok fazla. Ve köylüler, işçiler, üretim ekonomisinden tüketim ekonomisine geçilmesi, fabrikaların kapanması, Babacan'ın belki başarı gibi anlattığı birçok şey orada insanların hayatlarını alt üst eden şeylere dönüşebiliyor. Mesela
yani Babacan belgeselini tamamlayacak bir şey olarak mı görüyorsun? Hani içerik olarak
da. En baştan beri öyle görüyorum. Tam tersi çünkü. Yani söylemler falan. Birisi ona FETÖ diyor, o başka bir şey diyor. İkisi de birbirinden çok uzak. Bir tanesi bambaşka bir ittifakı savunuyor dünyada. Biz diyor Rusya ile Çin'le onurlu bir şey kurabiliriz. Atatürk de bunu yapmıştı diyor. Rusya ile ilişkiler kurdu 1921'de diyor. Oradan referans alıyor. İlk 10 yılı Cumhuriyet'in reçetesi çok önemlidir diyor. Üretelim, devletçilik, fabrikalar. Şeyde bambaşka yani. Babacan'la hayata bakışları, o ideolojileri her anlamda bambaşka. Ve reel siyaseti okumaları da bambaşka. Dolayısıyla çözümleri de bambaşka. Söylemleri de zıt. Biraz oradan kurmuştuk işi. Teaser onu tabii anlatacak bir şey değil. Bir dakikalık bir şey yani. Söylem duymuyorsunuz ama söylem duyulan belgeselin orijinal halinde bunun çok daha net anlaşılacağını ve tamamlayıcı olarak görüleceğini düşünüyorum.
Çok teşekkürler Engin. Ben çok fazla zaman aldım. Onun için arkadaşlarım da soruları vardır. Bırakayım birazcık şeyi. Orhan sana bırakayım.
Çok teşekkür ediyorum. Biraz zaman aldık ama önemli olduğu için açıkçası ben hiç müdahale de etmek istemedim. Çok derin yerlere girdik. Şimdi biraz tabii üzerinden geçtik ama ben öncelikle hani sosyal medyada yansıtılan, sosyal medyada denk geldiğimiz birkaç soruyu burada da yöneltmek isterim cevap hakkı da olması açısından. Onun dışında tabii katılımcılarımızın da sordukları var. Buna zaten denk gelmişsinizdir ama çok da konuşuldu. Ben birebir cevabınızı merak ettiğim için. Twitter'da Levent Kazak şöyle demişti. 140 Jurnoz'un Babacan videosu bir belgesel değil. Her detayı düşünülmüş dört dörtlük bir reklam filmi. ODTÜ'lü devrimci, modern, Müslüman, milliyetçi, Atatürkçü, dahi ve clubber bir portre çizilmiş, tipten çıkmış ak kaşık adeta. Sadece AKP değil, tüm partilerin oyuna talip demişti. Yani bununla ilgili zaten biraz girdik ama bir açmanızı rica
edeceğim. Başka sorular kısmı, da var. Clubber kısmına çok güldüm. Yani Ali Babacan clubber değil. Biz
onu tabii şey, etmek için onu belirtmek isterim.
Yani biz bunu yaparken Ali Babacan'a ya nasıl bir kurgu yapalım, sizi nasıl görelim falan diye sormadık. Seçtiğimiz müzikleri de sormadık. Hiçbir aşamasını da sormadık. ODTÜ'ye gidelim miydi de biz söyledik. Yani çünkü gidip de kafede yapmayacağız. Yani herhangi bir röportajımızı bir kafede yapmak, mekan bağımsız bir yerde yapmak olabilir ama karşınızdaki bir bakan, anlamlı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ve hayatında ODTÜ'nün çok fazla yer aldığını gördük. Şimdi gidiyor Eymir Gölü, ODTÜ'nün tesisleri oralar. Eymir Gölü'ne gidiyor, bisikletle geziyor. Bütün aile ODTÜ tesislerinde geziyorlar zaten. Ankaralı olanlar, Ankaralılar bilir. Çok Gölbaşı, Eymir, ODTÜ'nün tesisleri eğer oradan çıkmış mezunsanız, o ailenin içindeyseniz, acayip sık ziyaret ettiğiniz bir yer. Yani orada evine gitmek gibi hani asker olup. O yüzden ODTÜ'yü tercih ettik. Orada bir öğrencilerle oturup bir sohbeti oldu. Pat diye gidildi yani. Hani. Gidildi orada öğrencilerle oturuldu. Biraz sohbet edildi. Çay falan ısmarladı Ali Babacan. Konuştular. Sonra yürüdüler biraz. Yani orada bir sonuçta bakan görmüşler. Yürüyorlar. Yani ODTÜ'ye gitmişsiniz. Oturuyorsunuz çatıda. Oradan da kalkıp gidiyorsunuz devrim stadına. Yani bu özellikle Ali Babacan devrimcidir falan filan gibi bir mesaj almak zorunda değilsiniz. O kadar kaba kurmuyoruz biz bu mesajları. Levent Bey'i de anlayamadım bu noktada. Hani o clubber kısmına da güldüm. Onu da söyleyeyim. Bu bir reklam filmi değil. Sadece bizim görsel tercihlerimiz Ali Babacan'ın isteğinden, hayat planından bağımsız görsel tercihlerdi. Yine burada bir soru gelmiş. Hani onunla da bağlayayım. Çete şimdi bakma fırsatım oldu da. Hani Ali Babacan ekibinden içeriğinize ya da görüntü sıralamasına müdahale eden oldu mu? Sadece şöyle bir şey oldu. Çok fazla gizli sürece tanıklık ettiğimiz için
son
herkesin de
gösterdiniz mi diye de ayrı bir soru vardı, onu da ekleyeyim.
Gösterdik. Gösterdik ama hani içinde TC kimlik, adres gibi bilgiler var. Onlara baktılar. Ali Babacan dedik ya benim TC'm falan gözüküyor. Onları siler misiniz? Buzlama yaptık. Onun haricinde içeriksel, akışsal, söylemsel hiçbir şey olmadı. Bir de şunu dediler ya keşke biraz daha kadınla röportaj yapsaydınız dediler. Böyle bir eleştirileri oldu. Biz de yapmıştık kadınlarla röportaj.
Tam o noktada...
Ama o kısalta kısalta giderken bazı konuları yani o 45-50 dakikadan 30'a inerken bazı konu başlıklarını atmak zorunda kaldık. O seyir değeri için. O noktada kadın... giden röportajlar oldu.
Can Semercioğlu şöyle bir şey sormuş. Onu da iletmek isterim. Lider imajı genelde aile ve eşle verdikleri görüntüyle yaratılır ama videoda Babacan'ın eşini en sonunda bir kez görüyoruz. Evet. Ama bir yandan da bol bol Anıtkabir görüntülerini beyaz yakalı kadına görüyoruz. Neden? İstemeyen
Ali Babacan dedi ki
eşi mi
yani biz
Babacan'ın
dedi,
eşi herhalde.
Ya onlar evde konuştuk biz dedi. Biz şunu dedik. Kesinlikle sizin yani ailenizi bütün AK Parti'de geçirdiğiniz dönemi çok net anlamak zorundayız dedik en başta. Yani eşiniz de olmalı falan. O dedi ki yani eşim siyaset, yani biz mesafeliyiz orada dedi. Toplum dedi, o aile meselesinden dili çok yandı. Yanlış anlaşılır. Biz böyle bir şey yaptık hani eşimle bir prensip kararı aldık dedi. O röportaj alamadık, çok istedik. Bence Ali Babacan sonra da pişman oldu. O benim hissiyatım o.
Neden çünkü... sizce?
Ya bu belgeselin nereye gidebileceğini belki en başta tam yani bu kadar kendisinin siyasi akışında da önemli bir dönüm noktası olabileceğini belki hissetmemiş olabilir. Ama ya bize izin verdi, müsaade etti ama eşini çekemedik. Ama eşini çekseydik daha güzel olacağını biliyor muydu? Sonradan anladı bence. Şeyi de sonradan fark ettiğini düşünüyorum. Biraz daha öz eleştiri yaparsam gelecekle ilgili daha rahat konuşabileceğiz. Orada da bir şeyi vardı. Bence bir rezervasyonu var geçmişle ilgili. Hala var. Açılıyor. Onu ben her yayında takip ediyorum yani. O iki hafta geçirdiğimiz için o soru, benzer sorulara nasıl yeni kelimeler eklendiğini görebildim. Bu biraz kamuoyu baskısıdır. Aynı zamanda hani bir rüzgar hissetmiş olabilir. Hani ve biraz daha açık konuşmak istiyor olabilir bu dakikadan sonra. Yani herkes bence röportaj talebini iletebilir. Eksik olduğunu düşündüğü her türlü soruyu da sorabilir. Burada bir sürü gazeteci arkadaşımız da var. Ben o konuda daha çok öz eleştiri verebilecek kafaya yavaş yavaş geldiğini düşünüyorum. Herkesin de bu değişimi zaman içerisinde göreceğini tahmin ediyorum. Kamuoyu baskısı peki, çok güçlü.
Hiç beklemediğin, öngöremediğin bir eleştiri oldu mu? Yani bu tür bir eleştiri beklemezdim dediğin bir şey oldu mu? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile atıfta bulunacağını YouTube'da işte Ali Babacan'a evet. Öngörmüş müydün böyle bir şey?
Hiç öngörmemiştim yani Erdoğan'ın 3 gün sonra birebir cevap vereceğini çalışmaya. Ama şey, ilginç yani. Ben, ne beni ya, nasıl olur falan. Çok ilginç bir tepki vermiş bence Erdoğan. Şeyde kullanacağız onu. Yıl sonunda almanak yapıyoruz ya göz kırpmadan.
ben.
Öyle başlayabilir yani. Duyar duymaz tutulduk o cümleye. Çok iletişim kurduk çünkü. Erdoğan uzaktan bir iletişimimiz olmuş oldu.
Aynen. Ben bir sonrakini belki Erdoğan'la yaparsınız ya. Yani, seçim öncesinde.
Şöyle, seçim öncesi belki biraz daha şey olur. Anlaması zor olur Erdoğan. Çünkü taktik değiştiriyor. O dönem seçim Erdoğan'ı başka bir Erdoğan ya. Ya da en azından o bilinçle gitmek gerekiyor.
Daha, ama işte yani başkası, o başkalığı da bazen daha kapsayıcı bir şey olabiliyor. Seçime göre de işebiliyor ya, bazen de tam tersine daha da sert olabiliyor. O yüzden duruma bağlı.
Bir yazılı soru daha var. Detaylı da sorulmuş ama Nebi Arı sormuş. Sesli olarak sormak ister misiniz bu arada? Çok uzun. Benim okumamı tercih edersiniz. Okuyabilirsiniz demiş, pardon. Biraz uzun ama parça parça gidin. Yarım yüzyıldan uzun süredir Türkiye siyasetinin en kıdemli aktörlerinden Doğu Perinçek tanımı mizahi bir unsur mu taşıyor acaba? O böyle sırayla gidiyormuş da soru.
Evet. Bu. Yani tek başına mizah yapmıyoruz 143 NOS metinlerinde ama ironik olabiliyoruz.
Yani kıdem meselesine
vurmuş. Şöyle, kıdem şöyle bir şey.
Çok tartışıldı sosyal medyada demiş.
Kıdem şöyle bir şey, aldığı oydan bağımsız bir şey kıdem. Kesinlikle. Yani orada bir çatışma olduğu kesin. Bunu sormanız çok kıymetli. Teşekkür ederim. Dalga geçmek için yazmadık. Ciddi de yazmadık. Yani böyle ikisinin arasında bizim bir kendi dünya okumamız var. Bu bazen bazı ortamlarda, bazı konularda ki Doğu Perinçek böyle bu dünyanın, bizim de izleyicilerin içinde olduğu dünyanın çok mesafeli olduğu ve çok az tanıdığı bir karakter olduğu için ve son dönemde HDP işte karşıtlığı üzerinden çok fazla da televizyonda airtime aldığı için bir şey, negatif bir hava var Doğu Perinçek'le ilgili. Bizim baktığımız Doğu Perinçek son bir yıldaki Perinçek değil. Hiçbir anlamı yok son bir yıldaki Perinçek'i konuşmanın. 50 yıldaki yolculuğun burada nasıl sonlandığını konuştuğumuzda bir tek Doğu Perinçek meselesi tamamıyla anlamlanıyor. Biz ona adayız. Onu anlatmak istiyoruz ve bu kıdemini göstermek istiyoruz. Şimdi Deniz Gezmiş'in çok yakınında bir insan olup sonra 50 yıl sonra Erdoğan'la nasıl kader ortağı olabiliyorsun? Bu kısmı anlatabiliyor muyum? O kıdemden bahsimiz o yani. 70'li yıllardan beri aktif siyasetin içerisinde, 68 kuşağı bu şeyin içerisinde. Yani o kadar çok hikaye var ki. Bütün o dönemin tartışmalarını okuyabileceğimiz, toplumun o dönemki tartışmalarının acaba evrilip bir olgunlaşıp olgunlaşmadığını, bir takım dertlerini çözüp çözemediğini, çok büyük düzeydeki dertlerini çözüp çözemediğini araştıracağımız bir iş. Kıdemli dememizin sebebi 50 yıldır bu işin içinde olmasıdır. Bu kıdemli sonra... lafını...
Heh. Teşekkür ediyorum. Bence açıklayıcı olmuştur zaten. Ayrıca denmiş sorunun ikinci kısmında. Biraz buna bahsettiniz ama son isterseniz bir detay alalım ona dair. Videoların kitleler üzerindeki etkisi üzerinden düşünürsek, içeriği bu kadar estetik bir şekilde sunmanın özellikle siyasetçilere güven açısından insanlara etkisinin nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Yani en azından bu açıdan siyasetçilerin PR'ına katkı sunmuş olmuyor musunuz diye sorulmuş. Biraz girmiştik ama açabilirsek.
Yani orada mesela bizim bu editoryal olarak planlamamız Ayşe Çavdar'ın Babacan için birikimde yazdığı makalede söylediği ve benim de kabul ettiğim bir durum var. Diyor ki 140 Junos'un bir problemi sorunu anlatma tarzıyla Babacan'ın tarzı birbirleriyle uyum sağlamış ve bu 140 Junos'un aleyhine Babacan'ın lehine olan bir durum yaratmış diyor. Çok doğru. Yani orada biraz o görsel okumayı yaptığımızda belki daha iyi anlıyoruz. Yani 140 Junos PR mı yapmış? Yok, Ayşe Çavdar'ın dediği sonuç doğru yani. Bunun bir şüphe uyandırmış olması acaba PR mı diye o uyuşmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Sessiz, sakin. Biz de ona göre müziklerimizi seçtik ve birbirini bir anda destekler bir duruma dönüştü. Eğer Erdoğan yapsaydık pata küte müzikler seçerdik yani. Daha farklı müzikler. Sessiz, sakin bir profil anlatmazdık çünkü değil. Başka bir kreatif konsept oluşturulurdu. Orada işte bu haber bilgisinin içerisinde bir kreatif konsept olması ve bunun bir dokuya dönüşmesi, müzikle, görüntüyle, görüntü yönetmenliğiyle, yani sinematografiden gelen bir takım estetize etme şeyleriyle birleştiğinde ben diyorum ki burası tam olarak eleştiriye açık bir yer. Yani çünkü biz buradan devam edeceğiz. Buradaki tüm yorumlar çok kıymetli. Burada gelen soru da doğru. Estetik bir şekilde Doğu Perinçek sunduğunda acaba tehlikeli bir düşünceyi tanıtıp insanların mı mal edeceksiniz diye bir korku var. Bunu yapmayacağız. Doğu Perinçek işi bu amaçla yapılan bir şey değil. Biz hayata böyle bakan insanlar değiliz. Elimizdeki anlatı aracını toplumun kötülüğü için kullanmak istemiyoruz. Ve burada gelen yorumlarında hepsini okuduğumuzu, o yüzden o teaser'ı önden koymak da kıymetli oldu. O negatif vibe'ı sünger gibi emip insanların aklıyla alay etmeyen bir şey yapacağımıza emin olabilirsiniz. En azından bunun bilincindeyiz. Ana akım medyanın böylesine el değiştirdiği bir dönemde yanlış insanlar olmak istemediğimizi de bir kez daha buradan söylemek istiyorum.
Teşekkür ediyoruz. Orada bir de ben bir soru sormak istiyorum. Benzer eleştirilerin İmamoğlu içeriği için geldiğini hatırlamıyorum. Yanılıyor muyum?
Asıl ona gelmesi lazım diye. Niye gelmedi? Çünkü bir şenlik havası var yani. O günler daha böyle upbeat şeyler. Şu anda Ali Babacan içinde öyle bir şey görmüyorsunuz. Dertli, tasalı, salgının ortasında ekonomik kriz var. Her alanda problemler büyüyor. Onu biz çekerken İdlib'e giriliyor, savaş oluyor vesaire. Yani hiç huzurlu bir ortam yoktu. Öyle pozitif bir hava da yoktu. Ama İmamoğlu şeyine bakıyorsun. Türkiye'nin %48-49'luk bir kesimi referandumdan beri bir mücadele içerisinde, böyle çok aktif, böyle her gün bunu konuştuğu bir mücadele içerisinde ve onun bir çıktısı olarak CHP adayı, Millet İttifakı adayı seçildi birçok şehirde. Şimdi onun içerisinde bir profile bakıyorsunuz. Kimsenin tanımadığı bir insan bir anda hop yükseliyor. Dolayısıyla ve bir şenlik havası oluşuyor. Mesela şeyde, videonun içerisinde Beylikdüzü'ndeki eğlence var. Ben öyle bir şey görmemiştim bayağıdır Türkiye'de. Yani o sosyal ve siyasi kesimin, tabanın böylesine bir eğlencesini görmemiştim. Bizim için ilginç olan şeylerden bir tanesi oydu. Muhalefet kazandı ve muhalefet kazandığında göbek attılar. Şemame'ye oynadılar. Beylikdüzü gibi seküler bir yerde. Onu söyleyeyim. Yani onu biz gördük ve çektik. İmamoğlu'nda gördüğümüz, anlatmak istediğimiz şey oydu. Bunda daha farklı. Perinçek de bambaşka. Hepsi böyle aynı tek kasa, tek tür bir kesim ve tek bir amaçla yapılan işler değil. Hepsi birbirinden farklı zamanlarda, bağlamlarda ve amaçlarla yapılan şeyler.
Maçoğlu belgeselinde hepsinden bahsettin. Maçoğlu'ndan pek bahsetmedin. Ona nasıl tepkiler gelmişti? Nasıl yaptınız, ne yaptınız?
Maçoğlu'nda da bayağı çarmıha gerildik. Çünkü o video işte Mart yerel seçimlerinde çekildi. Ama tamamen operasyonel sebeplerle Temmuz'da çıktı. Temmuz'da çıktığında da Maçoğlu bir takım icraatlere başlamıştı. İcraatlerden bir tanesi de Tunceli ismini çıkartıp Dersim koymasıydı. Ve bu hani ya işte Tunceli'de bir başka düşünce böyle hani pozitif bir kodlaması var ya, o komünist belediye ve komünist başkan düşüncesinin içerisinde bir pozitif bir konumlama var. Genel hakim görüşün içerisinde. O biraz negatife dönmüştü. Hani o tatlış komünist başkan bir şehri yönetecek şimdi. Ovacık'tan Tunceli'ye yükseldi. Olumlu havasından bir anda hop kardeşim Atatürk Cumhuriyeti'nde sen ne yapıyorsun? Dersin koyamazsın oraya. PKK'lısın sen noktasına geldi. Onun ortasında çıktık o işi de. O da çok unpopular kaldı. Yani o anlamda çok bahtsızız. Siyasi bütün içeriklerde bence bahtsızlık peşimizden geliyor. Çünkü lifestyle içeriklerdeki gibi, o toplumdaki her an devam eden problemleri işlediğimiz videolardaki gibi tepki almıyorsunuz. Günlük, gündelik, o günün siyasi konjonktürüyle kesinlikle paralel bir cevap alıyorsunuz ve reaksiyon alıyorsunuz. O anlamda çok şey değil.
Tam o sırada
biz şimdi Erdoğan'ı çekiyoruz. Erdoğan'ı çekiyoruz mesela ve çok iyi bir belgesel olacak ve herkes bunu izleyecek diyemiyorsunuz. O gün için Erdoğan, o videonun yayını çıktığındaki Erdoğan'ın toplumdaki algılanışı, o videonun kalitesini, bakışı, yorumlamayı hep değiştiriyor. Hiçbir içerikte bu kadar şey değil. Zemini bu kadar sallantılı değil siyasilerdeki içerik kadar.
Tam o sırada Turan Can Şirvanlı'nın bir sorusu geldi. Diyor ki bu durum izler kitlenin 140 jurnozu muhalif bir tarafta konumlandırmasıyla ilgili olabilir mi? Neticede Babacan'ı çekince PR oluyor ama İmamoğlu'nu çekince normal oluyor. Bu konuda 140 jurnoz kendisini nerede konumlandırıyor? Siz muhalifiz ya da şuyuz buyuz diyor musunuz?
Asla demedik. Aktivist de demedik bugüne kadar. Muhalif de demedik. Ya bunlar bizim kişisel farklılıklarımızı yok eden çok büyük sıfatlar. Biz buna karşıyız. Ya kendimi muhalif diye adlandırıp bir tane sepete koyup kendi görüşlerimin bütün bu şey altında ezilmesini hiç istemem açıkçası. Çünkü toplumdaki diyalog kanalını da kapatan bir şeye dönüştü bu muhalif şeyi. Toplumda doğduğumuz, büyüdüğümüz, şekillendiğimiz çevreleri topladığımızda şu an bir takım şeylerden huzursuzluğumuzun olduğu çok açık. Bu işleri niye yapıyorsun yoksa yani? Niye kadına şiddetle ilgili bir çalışma yapıyorsun? Çünkü iktidarın bu konuda yeterince doğru şeyler yapmadığını düşünüyoruz. Yani bunun çok net bir cevabı var. Ama bu muhalif olduğumuz için değil. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bunu anlatmak için bir merakımızın olması üzerinden şekilleniyor. O muhalif ve yandaş, iktidar, bu kavramlar bizim bir üst neslimizde geçerli olabilen şeylerken bizim için valla göz kıstıran şey, cringe şeyler yani. Gerçekten söylüyorum. O sepetin içerisine ne düşmek istiyoruz ne de o sepetin içerisinde nasıl hareket edeceğimizi biliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Gazeteci kendinize... doğası gereği muhalif olmaz mı? Yani muhalif kelimesiyle bunu ifade etmek zorunda değilsiniz.
Kesinlikle belki eleştirel, eleştirel demeye çalışıyorsunuz.
Eleştirel, %100. Ben eleştirel olduğumuzu düşünüyorum. Eleştirel ve meraklı olduğumuzu düşünüyorum. Anlamaya çalışmak için de çok ciddi bir çaba içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani deliriyoruz anlamak için karşımızdakini. Böyle bir empati açlığı içerisindeyiz.
Bu arada sen biraz önce Netflix dedin ama hangi medya ürünlerini tüketiyorsun? Film, dizi vesaire. Neler izliyorsun, neler okuyorsun?
Ya birçok form şimdi hem belgesel alanında bir şey yapıyoruz. Yani demokrasinin sınırı var mesela Netflix. Onu da izliyorsun ama ne bileyim işte BBC'nin ama bunu, hani okulunun bir şey var. Normal People çıkıyor, onu da izliyorsun.
Ha, yani boş zamanında iş için diye mi izliyorsun yoksa hani ya zevk için izliyorum dediğin neler var?
İş için şeyimiz var. Bir ilham kanalımız var. Bütün ekip oraya izlediği şeyleri atıyor Slack'te. Sonra izleyip birbirimizle hep yorumlaşıyoruz. O diyalog kanalı her zaman açık. Yani bir sinematik planı sevebiliyoruz. Onun üzerine konuşabiliyoruz. Onun ışığı, kamerası üzerine konuşabiliyoruz. Teknik ekipleriyle iletişime geçebiliyoruz. Bir sürü how to izliyoruz. Hani hem bitmiş ürün izliyoruz hem yapım izliyoruz. Çünkü hakikaten her gün yeni bir şey çıkıyor. Bir araç çıkıyor. Onları birbirine nasıl eşleyeceğin bile acayip bir öğreni konusu. Eve tıkıldığımız günlerde çok çok çok izledik bunları.
Eve tıkıldığın günlerde boş zamanda eğlence için neler yaptın? Ya da okuduğun bir şey de olabilir.
Ya iki aydır aktif bu Babacan çalışmasının içerisindeyiz. Ya mahvolduk diyeyim yani. Fiziken çok yordu bu süre. Çok uzundu. o 72 saat yani normalde bizim o kadar olmuyor çünkü 10-12 saat olur. Sıradan röportajlar diyeyim. Bunda bayağı ağır geldi. O yüzden farklı şeylere çok az zaman ayırabildik. İzliyoruz genelde ama. Genelde izler haldeyiz.
Perinçek de var makaleler, şimdi. Aha. Şimdi de yazın da gider senin böyle.
Yazın da gidecek. Yani 15 Haziran'dan sonra o çekimler de başlayacak tekrar. Bu farklı farklı planlar var. Onları hayal ediyoruz. İzlediğimiz, konuştuğumuz her şey şu an o yeni işlerle alakalı konular. Devam ediyor. Muhakkak bu yayından sonra da bir liste göndereceğim, söz veriyorum.
Tamam, şu an.
Böyle güncel, bütün ekibi de yansıtan, tek başıma şey yapmak istemedim.
Süper. Bütün ekibi de yansıtan şey koyarız. Göndereceğim. Süper. Arkadaşlara da ayrıca dağıtırız. Tamamdır. Orhan, başka
sorusu olan herhalde Meltem el kaldırmıştı. Buyurun Meltem Suat.
Merhabalar. Öncelikle hem size hem de hocalarıma teşekkür ederim böyle bir etkinlik için. Benim 3 sorum olacak. İlki, ben sizin Spotify'daki müzik listenizi de takip ediyorum. Çok da seviyorum. Bu videolarda kullandığınız müzikleri neye göre seçiyorsunuz? İkincisi, Davut olduğu için de böyle bir video çekmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü o da başbakanlıktan alındı. Hani bir parti kurdu. İktidardayken muhalefete geçti. Onun da Babacan'a benzer bir hikayesi var. Üçüncüsü de bu BDSM videosunu YouTube kanalınızdan silmiştiniz. O çok tepki gördüğü için mi? Çünkü Ekşi Sözlük'te o gün bayağı konuşuldu. Twitter'da çok tepki gördünüz. Niye o videoyu kaldırdınız? Onu merak ediyorum. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Müzik meselesi, ya binlerce saat müzik dinleniyor. Her an müzik var. Spotify'da bizim o playlistleri dinledikten sonra algoritmik olarak sizin de önerileriniz değişiyor ya, size önerilen haftalık şeyler. Mesela oradan devam etmek çok önemli. O bir yatırım yani. Algoritmik bir yatırım. Onu çok yaptık. Sürekli yeni müzik dinliyoruz. O yeni çıkan bütün şeylere, release radardaki her şeyi dinliyoruz. Takip ettiğimiz sanatçıların yeni albümleri çıktığında kesinlikle, yani ilk dinleyip acaba nasıl kullanabiliriz? Telif politikasını, bunu yayında kullanabilir miyiz şeklinde daimi bir çabamız oluyor. Bu şekilde buluyoruz müzikleri. Ve çoğunlukla kreatif direktör bu müzikleri seçiyor. Ama onun haricinde bütün ekip de o dünya içerisinde olup yeni müzikler dinlediği için herkes birbirine öneriyor. Eğer beğenilirse koyuluyor. Davutoğlu meselesiyle ilgili bence yapabiliriz. Bir teklif bize onlardan gelmedi. Şu anda biz de bir çalışmanın içerisinde olduğumuz için yeni şeyleri teklif etmedik kimseye. Ama yakın dönemde olabilir. Belki yaz sonu vesaire, ama bir biyografi olarak olmayabilir. Yani belki Babacan hiç tanınmadığı için biyografi yöntemi kullanıldı. Yani adam karanlıkta olduğu için, Google'da, YouTube'da iş çıkmadığı için aradığınızla alakalı bu biyografik şeyler önem kazanmıştı. Ama Davutoğlu başbakanlık yapmış, %49,5 oy almış bir insan, artık onun tanınmasıyla ilgili bir durum söz konusu değil toplumda. O yüzden Davutoğlu ile oturursak, benim aklımdan geçen şey 2015 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar gün gün konuşmak olur. Başka da hiçbir şey konuşmayız. Sadece bu konuşulur yani. Başka hiçbir şey konuşulmaz. Evet, gün gün ama yani. 26 Haziran 2015'te ne oldu Ahmet Bey? Bir bakın ajandanıza
Serhat
bakın.
Serhat Akarsoğlu'nun doğmuş.
Hemen bakıyorum.
Bir soru sormuş. Teşekkürler Meltem. Teşekkürler Engin Bey. Son sorulara geçelim burada. 72 saatlik yayında veya diğer çektiğiniz yayınlarda kestiğiniz bazı yerleri yayınlamayı düşünüyor musunuz? Kestiğiniz yerler olayın gidişatını değiştirebilir miydi?
Bence çok çarpıcı şeyler de vardı. Yani ama hangi birini kullanalım? Yani bir şeyden taviz vermek gerekiyor. Hikaye, akışı. Sonuçta 30 dakika bir şey yani. Bizim bir ürün çıkartacağız. Ve o ürün konuşulacak. Bütün konuşmamız tekrar tekrar izlenecek bir belgesel olacak. Ki istatistikler onu gösteriyor. Yani 2 milyon unik değil. Belki 1.4 milyon unik de gerisi tekrar izleyen aynı kişi. Bu da önemli bir sayı. Tekrar tekrar izlenme özelliğini kazanması için o seyir değeri kıymetliydi. Şeyi düşünüyoruz. 72 saatlik yayında çektiğimiz bir takım, mesela Mustafa Eneroğlu'nun röportajı single olarak çok güzel. Bunu uygun bir şekilde bir mecrada vermek için çalışıyoruz. Şey var, Mehmet Emin Bey'le olan röportajın bence önemli kısımlarını kullandık. Onun haricinde tekil anlar var. kısa kısa storylerde kullanılabilir. Ya bu çok kapsamlı bir şey yapılmaz bence, seyir deneyimini bozan bir şey, ama hani DVD'lerde hani ekstralar olurdu ya. O tarz şeyler bence koyulabilir. Yani biraz daha bu içeriği sevdiniz mi? Evet, bu evrenden biraz daha outtake verilebilir. Ama sihrini de çok kaçırmasını istiyoruz. Sonuçta bizim ortaya çıkarttığımız ürün şu anda kanalda yüklü. Bir de BDSM'i sormuştu Meltem Hanım. BDSM evet, meselesinde de ya o da aynı ilke. Yani içeriğin önüne biz geçiyorsak o içerik olmasın yani. Bizim adımız, soyadımız, bizim kim olduğumuz, hayat görüşümüz bir anda bu BDSM işi yayınlandığında biz Fatih Tezcan tarafından canlı yayında ad, soyad ve ofis adresimizle ifşa edildik yani, öyle söyleyeyim. Ve bir bence gerici bir yönlendirme oldu. Fakat sonra artık Allah'ın işi mi bilmiyorum, Fatih Tezcan o yayını canlı yapıyordu. İnterneti kesilmiş o an. Ve yayın gitti. Kayboldu, silindi. Canlı yayında da çok az kişi izliyordu. Belki hakikaten çok kötü bir şey yaşayabileceğimiz bir durum. Ofisimizin basılmasıyla. Biz bayağı Charlie Hebdo'ya dönecek dedik yani. Çünkü bir ilahi kullanmışsınız videonun içerisinde. BDSM gibi bir konunun içerisinde diye bir şey başladı. Asla niyetlenmediğimiz bir şeydi. Ama ya aldı gitti o. İnfiale dönüştü. Çok fazla tehdit, ölüm tehditleri geldi. Ofisimizin de adresi böyle her yerde bağırılmaya başlanınca dedik ki yani bu içerik böyle konuşulmaz yani, biz BDSM konuşmuyoruz şu an, başka bir şeye dönüştü. O yüzden yayından çektik. Bu kavgalar olurken de işin içerisinde görüntülerini veren arkadaşlar da çok endişelendiler. Onu da söylemek gerekiyor. Hani böyle, ya bunun içerisinde biz de rızamız yoktu falan dediler ki vardı hepsine rızası. O yüzden talihsiz bizim için böyle şeydir yani, üzücü bir olay. Ben de şu anda yazıp torrentten falan bulunabileceğini düşünüyorum sadece. Başka hiçbir yerde yok yani.
Teşekkür ediyoruz. Başka sorusu olan var mıdır acaba? Son bir soru alabiliriz. Yoksa...
Kimsenin yoksa son özetlemek için Engin'e son bir şey sorayım. Tarih yazıcılığı mı, hikaye anlatıcılığı mı? Bu bilgiye dayalı, siyasi olsun olmasın, daha bilgilendirici içeriklerinizde hangisini daha ön planda görüyorsun?
Ya ikisi de desem çok mu açgözlük etmiş olurum ya, bilmiyorum. Yani çünkü kesinlikle tarih yazıcılığı motivasyonuyla başladı bu iş. Yani şey diyorduk biz, bak o derecedeydi yani. Hititlerin böyle tanrılarına hesap verdiği günlükler vardı ve onlar her şeyi tarafsızca yazarlardı, bir gün tanrıya hesap verecekleri düşüncesiyle. Bakın yani üniversitede okurken bu motivasyonla biz böyle... Ve çok unpopular'dı. Üskürkçü Nosu vatandaş haberciliği dönemi sadece linçlerden ve hiç popüler olmayan bir dönemden ibaret. Ama çok kıymetlidir. Yani o arşiv şu an isteyenle de paylaşabiliriz. Twitter şimdi değiştirdi biraz algoritmalarını. Araştırma yapan herkesle paylaşılabilir. O bir tarih yazıcılığıydı. Biz Hizbullahçıların da şeyini geçiyorduk. Solcuların, SDP'lilerin şeyini de geçiyorduk. Toplumda sözü olan, sokağa çıkıp bir şey söyleyen herkesi geçiyorduk. Ve bu çok tartışma yaratmıştı. Birini geçtiğimizde onun tam tersi görüşte olan direkt gelip bilmem necisiniz diye yaftalıyordu. O yüzden bu duruma da çok uzak değiliz, ama tarih yazıcılığının böyle bir durumu var. Hikaye anlatıcılığı biraz mecbur kaldığımız bir yer oldu Emre, onu söyleyebilirim. Hikaye anlatıcısı neden oluyorsun? O kadar çok single, tekil entry var ki anlatman gereken. O günün toplumunu çözümlemek için. Yani biz bunu kesinlikle 10 yıl sonra, 20 yıl sonra insanların izleyip bugünü anlamasını ve empati kurabilmesini, o halet-i ruhiyeyi, o duygu durumu çözümlemesini isteyerek yapıyoruz. O yüzden bir hikaye anlatıcılığı var. Bir sürü cümleyi ancak böyle birbirine harçla bağlayabiliyoruz. O yüzden ya çok özür dileyerek hadsizlik edip ikisi de diyeceğim. Evet, çünkü birine mecbur kaldık, diğeri ilk motivasyonumuz.
Çok teşekkürler Engin tekrar geldiğin için.
Senin ekleyeceğin bir şey var mı Emre?
Yok, çok teşekkür ederim herkese.
Engin Önder, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Çok keyifliydi, sağ olun.
Sabırla cevap verdiğiniz için. Bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği'nin destekleriyle eğitimlerini ve etkinliklerini sürdürülmekte olan TGS Akademi ve Journo.com.tr'nin birlikte yayınladığı bu J raporunun sonuna geldik. Bir ay sonra tekrar buluşmak, görüşmek üzere. Hoşçakalın.